Tamam. Şimdi karşıtların birliği. Burada şu karşıtların birliğini her kavram durumunda şey yapamayız. Açıkça ilk anda görmek şey değil, kolay değil. Zaten felsefenin güçlüğü bu ve bu güçlük Hegel'in de karşılaştığı bir güçlük. Yani Hegel bunları doğuştan biliyor değil. O karşıtlık ilişkilerini doğru kurması gerekiyor felsefecinin. Neyin neyin karşıtı olduğunu bulması gerekiyor ve onları aynı zamanda da o kavram düzleminde açındırması gerekiyor. Yani uzay ve zaman birdir deyip noktayı koyup bırakmıyorsunuz. Orada çeşitli şeyler açılıyor, ıslamlamalar açılıyor ve onları yani Hegel'in özellikle büyük mantığını ve özellikle bu tinin görüngü bilimini kalınlaştıran şey o şeyler, açımlamalar. Şimdi karşıtların birliği, Kur'an ve kılgı konusunu şey yaptık, aldık kısaca. Yani en azından şunu düşünün. Bunlar zaten karşıtı olarak anılan sözcükler ya da terimler, Kur'an ve kılgı. Bazılarında doğal düşüncemiz karşıtı görmeye ve kabul etmeye daha yatkın. Bazılarında o karşıtı görmek zor oluyor. Yani toplum ve aile karşıtını görmek biraz zor. Uzay ve zaman karşıtlığını görmek de zor. Yani uzay nasıl olur da ondan apayrı bir şey olan zamanın karşıtı olabilir.
Ve birlikleri.
Ve aynı zamanda birlikleri. Yani birlikten ayrı olarak bile karşıtı görmek de şey. O sistem kurulurken, ansiklopedik sistemi kurarken Hegel'in yapması gereken şey o karşıtlığı düzgün organize etmesi. Yani şimdi tinin görüngü bir ansiklopedide öznel tin bölümü var. Şeyden bu görüngü biliminde ait olduğu bir bölüm olarak oradaki şey bölümlenme, dizgeselleştirme de şey var. Görüngü bilimi önceleyen antropoloji aşaması var. İnsan bilimi aşaması var. Yani öyle almış. Öznel tin şeyi aşaması, nesnel tini önceleyen aşama antropoloji, fenomenoloji ve üçüncüsü neydi? Şimdi ya problem bu işte. Şu an problemin üzerindeyiz. İlk önce antropoloji neden birinci moment ve niye onun karşısında fenomenoloji? Ayrıca o ikisini kurduğun zaman peki bunlardan neye geçeceğiz? Yani bunların birliği olan aşama hangisi? Bu varlık alanını düşünün, ilk kategori nitelik olarak alınıyor Hegel'de. Ama Kant'a bakıyorsun, ilk kategori nicelik. Acaba hangisi önce? Şimdi nitelik ve nicelik, bunlar karşıtlar mı? Evet, karşıtlar. Önce bu karşıtı doğru kurmak gerekiyor. Kant kuramamış. Yani Kant başkalarının sıralamasını, sınıflandırmasını olduğu gibi kendi kitabına kopya çekmiş. Kopya, bu şey değil. Düşüncenin şeyinden, filtresinden kurulu, düşüncenin süreçlerinden geçerek orada yerleştirilmiş bir şey değil, yapılandırma değil. Resmen bir şey, copy paste gibi bir şey. Ve orada şey var, nicelik başta duruyor, nitelik sonra duruyor, sonra kiplik, sonra ilişki. Dört bölüm ayrıca. Yani şimdi bunlar hep sorgulanıyor. Sayısal bir problem yok burada ama acaba karşıtların birliği nedir ve bu belli yerlerde mi uygulanabilir yoksa genel olarak her yani koşulsuz olarak mı? Bunlar hep sorgulamamız gereken şeyler ve bunlar tabii ki Hegel'in de sorgulamış olduğu şeyler ve yanıtını vermiş olduğu şeyler. Yani kimileri diyorlar ki diyalektik doğada geçerli değil. Sadece şeyde geçer. Şurada, burada falan. Bunları insanlar ileri sürüyorlar, kitaplar yazıyorlar bu konuda, tartışıyorlar vesaire vesaire ama bunlar moronluk çünkü yani orada çıkarsama yok, tanıtlama yok. Ve neden diyalektik doğada geçer? Mutlaka bir şeyler getiriyor desteklemek için ama büyük ölçüde de şey, orada öznellikler var diyebiliriz. Yani felsefede o öznelliği, biçimselliği, hafifliği, boşluğu tamamen silmemiz gerekiyor. Yani görüş, yorum üretmek felsefe değil. Asla. Hiç öyle bir şey yapmayalım. Bence şu böyle, bana göre bu böyle, bunlar felsefe değil. Felsefe diyorsanız o zaman tanıtlayacaksınız ve o tanıtlama da böyle şey değil, dışsal görgü tanıtlama ya da Spinoza'nın tanıtlaması gibi ya da bir geometrik geometri biliminin yaptığı tanıtlama gibi olmayacak ve Hegel onların yetersizliğini, örneğin matematiksel tanıtlamanın ne kadar yetersiz olduğunu görüngü bilme ön sözünde gösteriyor. Yani onları çözmemiz ve anlamamız gerekiyor. Yani bu şey değil, kutsal yazı değil, dikte etmiyor, emir vermiyor. Anlarsan kabul edersin. Ve felsefe tarihinde Hegel'in de öğrendiği çok şey var ama onun da öğrettiği şeyler de var. Yani yöntem şey olmak zorunda. Her şeyin ruhu ve eğer yöntemsiz konuşuyorsak konuşabiliriz. Yöntemsiz konuşmak şey değil. Ne kabahat, ne ayıp, ne günah. Ama yöntemsiz konuşmak en azından felsefedir. Ve felsefeyi yöntemden ayırdığımız zaman geriye hiçbir şey, görüşlerden başka bir şey kalmıyor. Bu bütün çalışma yönteme bağlı bir çalışma. Bizim çalışmamızın kendisi o yönteme...
Ama bizim çalışmamız da böyle.
Bizim çalışmamız da
böyle.
Evet. Yani en azından öyle bir amacı var ve öyle o yönde bir çabası var. Yoksa şey, öznel olacak ve doksayı daha ön Sokratikler fark etmişler. Herakleitos, Parmenides falan. Doksayla, görüşle felsefe yapılmaz. Ancak gevezelik yapılır. Ve 20. yüzyıl felsefesi ne yazık ki öyle. Yani bir görüşle.
Bu kadar şeyden sonra biraz bu kadar birikimden sonra yani doksalarla uğraşmak lazım.
Evet, yani yakışmıyor. Doksalarla uğraşmak, görüşler ileri sürmek. Köşe yazarlarının işi o, gazetecinin işi evet. Felsefenin işi değil. Yani biz felsefede İnsan olarak herkesin görüşü var. Bugün bu sana nasıl geliyor? Şöyle ya da böyle gelebilir. Bu konuda ne düşünüyorsun? Tabii ki düşünebilirsin. Her şeyini felsefenin süzgecinden geçirecek fırsatımız yok ya da. Ama felsefeyi o sıradan görüş düzleminden, tasarım düzleminden ayırmanız şart. Yoksa ortada sıradanlık kalır. Yani felsefe şey, kavramın alanı ve orada keyfiliğe yer yok. Evet, o felsefeciler artık yani şimdi bir şey var, bir hata herkes tarafından ortaklaşa işleniyorsa hata olarak görünmez. Kimse ona, çünkü hatanın ortaya çıkması için doğrunun, gerçeğin ortaya çıkması lazım. Doğru ortaya çıktıktan sonra hala eski tarz sürüyorsa
bence biraz kolaylık
yani o artık hata, onu artık kabul etmek şey değil. Hegel'den sonra felsefecinin durumu bu. Yani birisi sana kalkıp söylüyor ki tanıtlama yapmıyorsan yaptığın şey felsefe değil. Bunu anlamamak için moron olmak gerekir. Ve Avrupa'da bu moronların sayısı oldukça yüksek. Çünkü yani bakıyorsunuz bir görüş, felsefe ileri sürüyorlar. Ondan sonra iki sene sonra yanlışmış onlar deyip başka bir sistem ileri sürüyor. Russell 6 tane ya da 3 tane sayı kuramı getirmiş. Bu bir erdem olarak görülüyor şey için, görgücülük için. Yani bir felsefeci, görgücü felsefeci ne kadar çok sayı kuramı getirirse o kadar başarılı. Russell o konuda rekor 10'da 6 tane kuram getirmiş. Hepsi birbirinden farklı. Yani aynısı değil. Şimdi dolayısıyla felsefede Hegel'den sonra yöntemsiz, yani Hegel'den sonra kimler geldi? Nietzsche geldi. Nietzsche'ye bakın, Nietzsche'nin aforizmaları var. Esiyor. Yukarıdan geliyor sanki, içeriden geliyor ve dökülüyor şeyler, bilgelikler.
Evet.
Evet, bunlar şey gibi, açıkça peygamberce şeyler gibi, deyişler gibi bazıları. Öyle görünüyor aslında. Açtığın zaman, incelediğin zaman şey görüyorsun, kadını kamçılamadan durma falan böyle şeyler var. Buyruklar. On emirden gelen şeyler gibi. O tür saçmalıklar da var. Çok kabul edilemeyecek şeyler var. Yani skandal denilecek şeyler var. Bu böyle yukarıdan, içeriden, dışarıdan heyecanlarla, esinlerle, duygu şey, esirmelerle falan yazmak felsefe değil.
Evet ama şöhreti Hegel'den fazla.
Ne? Sokrates şey diyor. Savunmada onu lütfen okuyun. Bütün kenti, evet yani bir insan ne kadar bu sanatçılar vesaire, şimdi burada bütün sanatçılara yönelmiyor tabii bir şey. Yani, daha doğrusu genel olarak şöyle diyor, kim şöhreti ne kadar büyükse o kadar aptal olduğunu gördüm diyor.
Ama devlet adamlarının da o zaman orada şey yapmış oluyor, kendi yetiştirdiği
popüler olan adam.
Onu şöyle açıklayabiliriz, piramit diye düşünürseniz kültürün düzeyini. Piramidin tabanı her zaman geniş. Halkın büyük kesimi altta dururken çok küçük bir kesimi yukarıda duruyor. Yani akıllar ve bilgeler arasında. Dolayısıyla eğer halk şöhrette kendini buluyorsa şöhretlerde, öyle olmak zorunda. Yani halk anlamadı ve tanımadı bir bilinci, kültürü şey yapmaz.
Şöhret yapmaz.
O zaman otomatik olarak şöhretin büyüklüğü o piramidin dibine gitmek ve artan bir şey.
Yalnız bu bakımdan 19. yüzyılla şimdiki yüzyıl arasında fark var.
Yani bu çok genel bir şey. Bunun,
şunu kastetmek istedim. 19. yüzyılda seçkinlerin olumladığı tipler anlaşılamamakla birlikte halk tarafından da olumlu olduğu kabul edilen tipler. Yani Beethoven'i anladıkları için halk Beethoven'in büyük bestekar olduğunu söylüyor değil. Seçkinler öyle söyledi işte veya Picasso'yu anladıkları için değil.
Halk anlamıyor Beethoven'ı.
İşte onu demek istiyorum. Aynen ben de onu söylemek istiyorum.
Tabii.
Yani birileri onlara söylüyor ya, ama keşke, şimdi öyle değil. Yani
şimdi de öyle. Yani bir modele, mankene her neyse şeyi soruyorlar. Siz Mozart'ın da katılacağı konsere gelecek misiniz falan.
Yani
çok meşhur bir kişi bu.
Aynı seçkin grubunun olmadığını
söylüyor. Onu kastetmek istiyorum. Yani şu anda halk çağını yaşıyoruz. Evet. Halkın popülerleştirmesi.
Halk popüler zaten. Aynı şey.
Ama 19. yüzyıl farklıydı. Halk bir şeyleri kabulleniyordu. Yani kendisi anladığı için değil, kendisi değer verdiği için değil.
Yani bugün anlıyorsa gerçekten iyimser o zaman mutlu olmamız gerekir.
Anlamıyor. Yani anladığı şeyleri değerli olarak kabul ediyor, onlar da değersiz şeyler.
Evet, genel olarak halkın durumu bu. Biraz öyle bir şey
var. Halkın kültüründe bir değişim olmadı. Daha önce anlamadıkları şeyleri kabulleniyorlardı. Şimdi anlamadıkları şeyleri
kabullenmiyorlar.
Onun yerine kendi anladıkları basit şeyleri kabulleniyorlar. Yani doğru olmayan şeyleri kabulleniyorlar. Yani arada bir zaman farkı var.
Şimdi bunlar işte şeyler, görüşler. Yani çünkü buradaki çözümlemeyi, örneğin Hegel, T'nin bilinç biçimleri şeklinde inceliyor. Yani bir bilinç biçiminden bir başkasına nasıl geçiyoruz ve o bilinç biçiminin kendisinin şeyine, belirlenimlerine. Yani boş inanç bir bilinç biçimi. Ve bu o şeye kadar, aydınlanma dönemine kadar Avrupa'da sadece halkı değil, şeyi de, yöneticileri de, soyluları da etkileyen bir şey ve bunu görüş düzeyinde ele almak olanaklı. Yani boş inanç şuydu, buydu falan diye ve o dönemin yani o dönemde 18. yüzyılda Avrupa'nın kendisinde şeyler var. O konuda görüşler üreten insanlar var. Yani ve çeşitli açıklamalar getiriyorlar. Burada fenomen, yani boş inanç fenomeni gönül biliminin içinde daha değişik bir şekilde ele alınıyor ve nereden geldiği gösteriliyor, kendi belirlenimi gösteriliyor ve karşıtı gösteriliyor ve karşıtı ile ilişkisinin ne olduğu gösteriliyor. Yani o kadar ayrıntısına giremeyeceğiz bu sene, bu şeyde. Belki ileride alırız yani. Ya da belli bölümlere özel olarak alabiliriz ama aydınlanma ve boş inanç ilişkisi özel bir ilişki, bir fenomen ve bu Hegel bunu nasıl çözümlüyor? Şimdi biz burada bu şeyi gönüllü biliminin mantıksal yapısını, altyapısını çok fazla şey yapamayacağız, yargılayamayacağız, ölçemeyeceğiz çünkü aslında şey, yani mantık bilimi üzerine kurulu ve eğer gönüllü bilim burada ele alınıyorsa Hegel tarafından bu şeyde, üçüncü ciltte zaten bunun anlamı mantık bilimini temel olarak alıyor olması. Çünkü din felsefesi Ansiklopedinin bir şeyi, üçüncü bölümü ve din felsefesi kuramsal temel olarak mantık bilimini aldı. Yani burada da mantık biliminin çözümlediği kategoriler kullanılıyor ve genel olarak şey, yani bunlar mantık bilimine dayanıyorlar. O yüzden sistemin içine girmemiş olan bir okuyucunun bunu anlama şeyi, payı çok düşüyor. Yani mantık bilimini çalışan, inceleyen bilinç daha iyi anlayabilir. Göreli olarak. O da şey değil. Yani bir anda bütünüyle saydamlaşır diyemeyeceğiz ve belli bir ölçüde daha bir şey olur. Yani kendinde, kendi içine falan bunları insan mantık biliminde gördüyse gönül bilimi izlemek daha kolay. Öz bilinç. Şimdi oradan ilerleyelim. Öz bilince geçmek için anlak aşamasına gelmek gerekiyor. Anlak aşamasını öz bilince doğrudan doğruya götüren aşama. Çünkü anlakta artık duysal alandan duyu ve algı alanından farklı olarak doğrudan doğruya egonun kendi terimlerinde gibiyiz. Ego ne? Bir daha düşünelim o egonun ne olduğunu. Ego, burada Hegel'in güzel bir sözü var. Ego bilincin öznesi diyor. Yani bir yerde bu şeyle, Asgari'de sanıyorum ya da görüngü benim de bilincin öznesi. Şimdi ego için hiçbir şey tasarımlamayacağız. Sadece ben diyeceğiz. Ben. Yani ben olmayan ne varsa egodan dışlayacağız. Benden dışlayacağız. Dolayısıyla her şeyi dışlayacağız. Nasıl nokta durumunda bütün uzayı dışlıyorsak, bütün uzayı ama yani uzayın şu kadar bir kırıntısını noktaya ayırıyoruz değil. Nokta bütün uzayı dışlayan bir kavram. Tasarımlamayın, tasarımlayamazsınız değil mi? Yani düşünün, bir çizmeye çalışın kafanızda noktayı boyutsuz olarak. Nasıl ego nokta bütün uzayı dışlıyorsa, bütün uzayı dışladığı zaman ona ben şey diyebilirim, orada o bütünü anlatmak için saltık sözcüğünü kullanabilirim. Dışlamayı anlatmak için olumsuzlama diyebilirim. Nokta uzayın olumsuzlanmasıdır. Değil mi? Anlaşılır. Yani bu ama bu resimlenebilecek bir şey değil. Ego ise tüm başkasının olumsuzlanması ya da saltık olumsuzlanması. Yani egonun olumsuzlayamayacağı ne var? Hiçbir şey yok. Dediğim gibi nasıl nokta bütün uzayı dışlıyorsa ego da tüm başkasını dışlıyor.
Ben
atom gibi.
Ben olmayan her şey.
Evet, ben olmayan her şey. Ve geriye kalan şey her şeyin dışlanmasıyla elde edilen saltık soyutlama. Ama aynı zamanda da bu soyutlama ya da dışlama egoyu ego yapan belirlenim ya da onun olumsuzu. Yani ego her durumda kendi karşıtıyla bir. Nasıl bir?
Ego'da her şey var.
Yani evet, bu şey demek değil. Aslında uzay için düşünürsek yani uzay nokta tarafından dışlanıyor ama nokta uzaydan başka bir şey değil. Çünkü orada o nokta aşamada uzaydan başka bir şey yok. Yani bütün uzay nokta diyebiliriz. Uzay ve nokta arasında bir ayrım yapamayız. Eğer ayrım nedir diye soracak olursak, yani nokta da uzaydır çünkü uzaydan başka bir yerde mümkün değil. Yani zamanda
nokta
değil, nokta...
Kapsar mısın?
He?
Nokta uzayı kapsar mı ki uzay noktayı kapsar?
Eğer nokta uzayı kapsamıyorsa uzaysız bir nokta, nokta olmaz. Yani noktadan uzayı soyutlayamayız. Soyutlarsak, uzay olmayan bir nokta düşünmeye çalışırsak yapamayız onu. Aynı zamanda da noktadan bütün uzayı soyutlamamız gerekiyor. Çünkü uzay dediğimiz zaman boyut, yani noktayı olumsuz diyoruz. Bunları düşünün ve irdeleyin. Yani bu meta dediğim gibi her karşıtlık durumunda o karşıtlığın kendine özgü bir şey var. Açılımı var, belirlenimi var ve bunları yani bazıları zor, bazıları kolay. Ya pozitif, negatif karşıtlığı, iç dış karşıtlığı falan bunlar kolay. Ama bazıları kolay değil.
Şimdi o antitez değil de aynı felsefesi.
Hangisi?
Elektron yani ATX'i.
Anlamadım, devam edin.
Şimdi yani tez, antitez veya yorumlanır ya şimdi. Artı eksi veya aynı felsefesine mi giriyor şimdi? Artı eksi.
Öyle bir felsefe bilmiyorsun. Yani bu şeyler tamamlayamadım.
Aynı felsefesi diye yorum yapıyorlar.
He?
Aynı felsefesi diye yorum yapıyorlar.
Yapsınlar yani yorum.
Ne felsefesi?
Aynı felsefesi.
Aynı.
Duymadım. Onları bırakın. Yani yorum dediğimiz gibi pozitif ve negatif.
Kitap yazmış.
He?
Kocaman
kitap. Yani o, milyonlarca kitap var öyle bir şey gibi. Bunlar pozitif ve negatife hem şeyde var, küçük mantıkta var, o mantık biliminde var, hem de büyük mantıkta. Oralardan okuyup ve ona göre tekrar düşünmeye çalışsın. Yani nerede kaldık? Karşıtlık ve
şu antropoloji fenomenoloji dedim ben. Oraya okudum ya.
Evet.
Niye antropolojiyle başlıyor? Öyle bir şey söyledim, ondan sonra.
Şimdi onlara girmeyelim
çünkü... Geçmişlik doğa yanı, yani ortadan kaldırılmış doğa tarafıyla ilgilenmek adına.
Tin alanı dediğimiz zaman doğadan tine geçiş. Yani şimdi şu şey, sistemi gördüğünüz zaman doğa ve tin. Doğadan tine nasıl geçiliyor?
Burada doğa yasalarının tine uygulayan.
Doğa ve tin arasındaki ilişki ne? Yani o şimdi ağır bir konu ve fenomenolojinin dışında, yani tin felsefesinin içinde. Ama şeyi düşünürsek, çok genel olarak daha önceden de söylediğimiz şeyler, doğadan tin alanına geçiş, yaşama geçiş ya da ruh kategorisine geçişle ilgili. İlk fırsatta şey okuyun, De Anima'yı okuyun, Aristoteles. Yani kısa bir yazı ve dikkatli okursanız De Anima, o sizin şey...
Var mı?
Vardır. Yani yaşam ruh üzerine ya da yaşam var mıydı? Bilen vardı galiba.
Evet, ben kitapçına baktım, göremedim.
De Anima diye de olabilir.
Göremedim, bulamadım.
İngilizcesi var yani, bir de Almancası oralardan o.
Ama şey var dedi onun.
Evet, çünkü ruh ve ruh tinin en alt kategorisi, öyle diyebiliriz, ya da yaşam ve yaşamın ortaya çıkışı yine şey, o sitedeki yazılardan şey yapabilirsiniz, bunu anlayabilirsiniz. Yani ruh, antropoloji ruhu inceliyor bu şeyde, Asikövel'de. Fenomenoloji bilinci inceliyor. Yani bilinci önceleyen bir aşama var. O aşamada tinin bir yerde şey, içsel ve öznel yetileri inceleniyor. Ruh dendiği zaman işte yani bu şurada var. İçerikte neler var? Doğal ruh diyor. Duyumsayan ruh. Ondan sonra edimsel ruh. Doğal nitelikler, doğal değişimler, duyun vesaire. Yani bu şey, özellik konu yine. Gerçekten bunları ben kısaca değiniyorum bazen. O değinmeler hiçbir şey yaramıyor, onu fark ediyorum. Çünkü çok şey, kompakt ve çok kısa geçiyoruz.
Evet. İçinde konulmadı mı anlamsız.
Tabii. Yani çok kısa değinmeler çok da kısa sürmüyor. Yani birkaç dakika falan sürüyor en azından ama sonradan fark ediyorum ki tamamen siliniyor onlar. Yani kaydedilmiyor çünkü anlaşılmıyor. O yüzden onlara yani tin felsefesi nedir diye merak ettiği eden için kaynaklar her yerde var. İnternette İngilizce kaynak başta olmak üzere. Şu an Türkçe'de bu yok henüz ama çok güzel ve çok şey önemli bir şey. İlk fırsatta yapmanız lazım. Anlak ve öz bilince geçiş. Öz bilinç kendinin bilinci dedik ve bilincin kendini nesne alması. Bu anlaşılabilecek bir şey. Bilinç. Ego dediğimiz şey kendini nesne alabilir. Yani ben kendimi düşünebilirim. Kendini nesne almak, nesne almak düşünmek demek. Yani nesne yapmak. Ve bu açıdan şey en kolay ilişkilerden birisi gibi görünüyor.
Peki orada efendi köle ilişkisine mi giriyor?
Ona geleceğiz. Ona gelmek için ilk anda ona gelmiyor. Çünkü ilk anda istek biçiminde öz bilinç var. Mesela şöyle bir şey var. Öz bilinç dolaysızlığı içinde bireysel olandır ve istektir. Dolaysız öz bilinç istektir diyor. Yani şimdi burada Hegel'in istek şöyle bir özetleme yaptım. Öz bilinç bölümünde kullandığı kategoriler istek, tanıma ve evrensel öz bilinç. Yani bu Maskovedi'deki şey, organizasyonu. Şimdi istek kavramı, bunu öz bilinçle nasıl ilişkilendireceğiz? Yani çünkü bilinç aşamasında yoktu. Bilinç aşamasında şey vardı, duyum, algı ve anlak vardı. Yani istek öz bilinç aşamasında yok.
Bilinci anlama isteğinden mi bahsediyor burada dolaysız isteklerken?
Hayır işte o şey. Şimdi o teknik, yani onu tanıtlamasını genel olarak, özet olarak söylersem şöyle. Bilinç aşamasından öz bilinç aşamasına geçtiğimiz zaman öz bilincin henüz birinci olumsuzlamasını yapmış oluyoruz. Dolayısıyla öz bilinç aşaması ilk kendi dolaysızlığı içinde ya da ilk momentinde düşünülürse bilinçle ilişki içinde duruyor. Birinci olumsuzlamanın anlamı bu. Birinci olumsuzlama ayrım kapısı ve ayrım kapısı kaynak olan evet, ilk ilişki kapısı ve ilk aşamayı kendinde bir yerde tutuyor. Şimdi Öz bilincin normal olarak nesne olması gereken şey ve istemesi gereken şey başka bir öz bilinç. Ama bu bilinçle ilişkisinden dolayı öz bilincin kendisi burada şey gibi davranıyor, bilinç gibi davranıyor. Yani kendinin bilinci değil ama bilinç gibi davranıyor ve nesneyle girdiği ilişki şey değil, öz bilinçle girdiği bir ilişki değil, bütün bir doğayla girdiği istek ilişkisi diyor bu şeyde. Gerçekten isteğin nesnesi genel olarak doğa ve isteğin güdüsü de, tetikleyicisi de genel olarak doğa. İstek, şimdi bunlar şey, şu an yeni giriyoruz, evet. İstek, istenç değil. İstek, istek şey, dürtüsel bir belirlenim. Yani istek, kendinden, kendiliğinden gelen bir şey. İçgüdüsel, dürtüsel diyebiliriz, itkisel diyebiliriz. Ve bunu bizim ayarlamamız şey değil, çok kolay değil. Yani tabii ki bugün teknolojiyle, kimyayla falan o tür şeyler yapılabilir. Yani sen insanları Prozac verdiğin zaman istemez hale getiriyorsun. Doğal insanı düşünün, doğal bilinci. Bu istek onun şeyi, istenci değil. Bir şey isteyebilirsin, herhangi bir şey. Ve o istek şey, içeriden gelen bir uyarın sonucunda, dürtünün sonucunda olan bir şey.
Aynen, duygusal. Evet.
Ama bunu bilinç değil de öz bilinç olarak mı?
Bunu bilinç yani olarak bunu yapıyor. Öz bilinç olarak değil. Şimdi onu, ben anahtarı benim, denemesini ya sonra yapacağız ya da...
Can... Kısaca bir şey sorabilir miyim, evet, ben? Bilinçle öz bilinci biz nasıl ayırdık?
Bilinç, nesne karşısındaki bilinç. Bilinç ve bilinç kendini nesneye göre belirliyor. Ya da bilinç dediğimiz zaman nesne, yani bunu şey, doğal bilinçten de çıkarabiliriz. Bilinç dediğimiz zaman bütün dünya nesne. Ama bilinç, duyumsayan bilinç olarak davranabilir, algılayan bilinç olarak davranabilir, anlayan bilinç olarak davranabilir. Hegel'in sistematiğine göre.
Hepsinde de ama nesne başkası durumu.
Evet.
Ama nesnesi kendisinde.
Kendisinde ama kendisi değil. Bilinç onu başkası sanıyor sürekli olarak. Yani bilincin nesnesi, bu bilinç aşama, öz bilinçten önceki aşamada bilincin nesnesi, bilinç için bilincin kendisinden başka bir şey. Yabancı bir şey, dışsal bir şey. Ve bu belirli bir ilişki biçimi. Öz bilinçte, öz bilincin kendi başına bir evre olarak alınması zaten o da şey, yani Hegel'in sistematiğinde gördüğü, ilk kez orada gördüğümüz bir şey. Öz bilinçte bilinç kendi kendine ya da ego kendi kendine nesne alıyor. Yani bilinç ve ego arasında şu an zaman zaman hiç ayrım yapmadan konuşuyoruz. Aynı şey değil. Biraz önce egonun nasıl atomik olduğunu konuştuk. Bilinç içinde şey diyebiliriz. Kendine ayrımsama durumu. Yani öznel tinden, şu antropolojiden fenomenolojiye geçişte, bilince geçişte, birinci aşamayla ikinci aşamayı karşılaştırırsak, yani antropoloji ve fenomenoloji karşılaştırırsak, antropoloji duygudan öteye geçmiyor diyebiliriz. Bilinç yok o aşamada. Yani bilinç ayrı bir kategori ve buraya koyup şey diyor, yani ikinci bölüm, öznel tim felsefesinin ikinci bölümünde bunu inceliyor ve şimdi bütün sistematik görüyorsunuz şeyi, yani olayın karmaşıklığını ve bu karmaşıklığın her momentinin tanıtlanması gerekiyor. Yani her momentinin ya da her belirlenimin çürütmeye dayanması gerekiyor. Ayakta kalabilmesi gerekiyor ya da yani savunma yapmaması, aslında kendini de açıklayabilmesi gerekiyor. Ve bu tamam olanaklı bir şey ama yani onun için şey diyoruz, çok iyi hazırlanmanız gerekir şeye.
Yani bunun yani kendini anlak gibi alıyor. Bir anda anlatıp bakıyorum.
Hayır, özbilinç ve anlak, özbilinçten, anlaktan özbilince
geçtiği anda zaten farklı bakmış oluyor. Ama özbilince geldiği anda ilk yaptığı şey
anlak da bilincin nesnesi, anlak kipindeki bilincin nesnesi egoya çok benzeyen bir şey. Çünkü doğa yasaları vardı, kuvvet ilişkileri ya da fenomenin özüyle ilgili belirlenimler vardı ve onlar duysal algıdan ve duyu pekinliğindeki nesnenin durumundan farklıydı. Yani olmaktan öz bilince geçiş. Bu şey, duyu pekinliğinden öz bilince geçemez. Çünkü orada nesne sadece duysal bir nesne ve henüz egoya ya da bilince benzeyen bir yanı yok bilinç için gerçekten. Yani şu diyor, senin duysal nesnen işte bu falan. Bu bilincin en büyük karşıtı gibi görünüyor. Algıda da benzer bir duysallık faktörü var. Ancak anlığa geldiğimiz zaman, yani dediğim gibi bir fenomeni düşünün, doğa fenomenini, yani yağmur falan ya da şimşek ya da başka herhangi, bunun yasası var, bunun özü var, bunun içselliği var ve belirlenimler alanı var. O belirlenimler üzerinde düşünmeye başladığı zaman bilinç egoya, orada kendi üzerine düşünüyor. Yani o belirlenimler egonun kendi belirlenimleri. Örneğin durgun elektriği alın ya da başka bir doğa fenomenini, onun yasalarını düşündüğünüz zaman o yasaların kendileri kategorilerden ya da kavramlardan başka bir şey değil. Yani bilinç fenomenin özü üzerine düşünmeye başladığı zaman artık arı evrenseller üzerine düşünmeye başlıyor. Evrensel üzerine düşünüyor ve tekillikten çıkıyor. Yani ilk iki aşama duyu ve algı aşamalarında tekillik şey tevel
algıda
kategori.
Başlamıyorum aslında evrensellik algıda.
Ama tekil evrensel gibi bir şey diyor. Duysal evrensel diyor. Yani tabii ki. Yani özbilinçte zaten bir şey. Ego evrenselin ta kendisi. Ego nedir dendiği zaman şimdi burada işte yine mantık biliminin şeyini bağlantısını, yani evrensel kendiyle ilişki olarak düşünüldüğü zaman hemen genel olarak daha ilk bakışta egonun evrensel olduğu düşünülüyor. Ortaya çıkıyor. Çünkü ego da kendiyle ilişkiden baş... Şimdi ego kategorisini konuşuyorduk. İsterseniz daha son olarak onu şey yapalım. Hem karışmasın durum. Ego başkasına düşürüyor dedik ve o anlamda ego olumsuz kendiyle ilişki. Bunu anlayabiliyor muyuz? Yani ego olarak egoyu aldığımız zaman görevde hiçbir şey yok. Sadece olumluluk var, ego var. Başka hiçbir şey yok. Ama başka hiçbir şey yok der demez zaten o orada bir olumsuzluğun yaptığını gösteriyor. Yani
her şeyi düşünüyor.
Evet, egoda başkası yani olumsuz olan, egonun olumsuz olan şey dışlanmış ve olumsuzlanmış aynı zamanda. Yani egonun başkası olumsuzlanmış. Moment olmuş. Ve olumsuz ilişki demek bir yerde bir kategorinin kendi momentiyle ilişkisi demek. Yani bir ilişki olması için iki terim gerekir. Birinci terimimiz ego, ikinci terimimiz negatif ego. Çünkü başkası dediğimiz zaman ben olmayandan başka bir şey demiş olmuyorum. Negatif ben demiş oluyorum ve burada egonun kendisi kendiyle ilişki içinde. Çünkü o başkası ise egonun kendisinden başka bir şey değil. Karşılığın birliği onu anımsayın ve egonun başkasının ve egonun birliği nasıl düşüneceğiz? Başkası egonun tam tersi gibi görünüyor.
Kendi için. Evet.
Yani her şeyden önce bir başkası dediğimiz şey o da bir ego olabilir. Ama ego olarak değil, bütün kategorileri genel olarak düşünüyorsak zaten kategori dediğimiz şey egonun kendi yetisinden başka bir şey değil.
Evet.
Her kategori ben onu düşündüğüm zaman ego oluyor. Yani egoyu bir şey gibi düşünebilirsiniz. Akış, akıntı gibi. Ama bir kategoriler akıntısıydı. Sadece kategoriler değil. Egoyu her şeyi düşünüyorum. Biri düşünebilirim, çoku düşünebilirim. Onu düşünen, yani kendini bir yapan, kendini çok yapan, kendini her şeyi yapan egodan başka bir şey değil. Bu onlak düzleminden egoya geçişi böyle şey yapabiliriz, anlayabiliriz. Yani onlak zaten o kategorileri aralıkları içinde ele alıyor. Biri, çoku, içi, dışı, kuvveti, belirişini vesaire bütün kavramları evrenseller olarak alarak egoya geçişi hazırlıyor.
şey, öz bilinç durumunda ne oluyor peki?
Öz bilinç durumu işte bu. Yani çünkü öz bilinç nesne olarak ana kategorilerini almıyor ama o kategoriler o kategoriler yerine kendini alıyor diyebiliriz.
Kendini ortaya koyuyor. Yani. Ama o başkalarını
evet.
O anda çıkıyor.
Anlayabildik. Yani doğa şeyde anlakta o kategoriler evren tekil evrenseller olarak görünüyor. Öz bilinçte o evrenseller şeyde egoda birleşiyorlar bir bakıma. Çünkü ego onların hepsini kucaklıyor. Yani evet. Algıdan egoya geçemeyiz ya da öz bilince geçemeyiz ama anlaktan şey gibi yani tamamen koşun bütün birikim hazırlanmış ve Hegel'in şeyi bu, planı bu en azından. Yani bu doğrudur, yanlıştır, bunu irdelemek, çözümlemek ayrı bir şey. Yani bu yanlıştır, doğrusu şudur diyebilmek gerçekten şey, çok muazzam bir şey olurdu. Tanıtlayamadığınız sürece kabul etmiyoruz. Tanıtlayamadığınız şeyi kabul etmek doğru değil. Tanıtlayamadığımız sürece tanıtlayamadığımızı biliyoruz ve davet edişimiz gerektiğini biliyoruz. İnanç, felsefede inanç yok, felsefede kabul. Yani tanıtlamadan başka bir kabul yok. O yüzden...
Peki o egoda, ego...
Yani o şey, o önemli.
Egonun evrenselliği nasıl?
Das ich. Evet, ben... Ego Latince. Das es nedir?
Ego deyince bir bakmak iç güdü falan geliyor.
Das es.
Freud'daki ego geliyor. Dolayısıyla...
Freud'daki iç güdü das, das es.
İşte egoyu bir türlü oturtamadım ben burada.
Ego ben, evet.
Bir yere oturtamadığım için...
Bunları şey yapın, hiç atlamayın. Yani hemen sorun. Hemen, kesinlikle yani bu nedir, ben bunu bilmiyorum falan.
Ego'da bilinç var mı mesela bu
şeyde? Ego'yu bilinç olarak alabiliriz.
Böyle. Ego için ne dedim? T'nin öznesi diyor Hegel bir yerde. Yani ego tabii bilinç olarak alabilirim ama o zaman o bilinç ego olur. Ego her şey olabilir. Her kavram. Yani
doğada da ego var. Ego'nun doğa durumu da var.
Burada şey yapalım, bırakalım. Haftaya devam ederiz. Sen, tamam.